Kitabın adı Les Hazırlık. Yazan Haldun Sevinçli. Bu kitap Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. Birinci kaset B100'ü. Sayfa 257. A. Okuduğunuz kitapları kendiniz mi seçersiniz? B. Kitap alırken yazarına dikkat eder misiniz? C. Yeni yayımlanan roman ve şiir kitaplarında bir tek düzelik olduğu kanısında mısınız? D. Eskiye göre şimdi daha çeşitli kitap yayımlanması okumanızı etkiliyor mu? E. Kitap seçerken o kitapla ilgili eleştirilerden yararlanır mısınız? Çözüm. Paragrafın kitapçıya gidiyorum. Kendi ölçülerime göre seçiyorum cümlesi ilk iki seçenekle çelişmektedir. C seçeneğindeki soruyla paragraf arasında doğrudan bir ilişki yoktur. D seçeneğinde ise daha çeşitli kitap yayımlanmasının konuşan kişinin okumasını etkileyip etkilemediği soruluyor. Oysa paragrafta kitap seçiminden bahsediliyor. Paragrafın içeriğiyle doğrudan ilişkili soru E seçeneğindekidir. Parça hayır sözcüğüyle başlayıp ikinci cümlede cevabının nedenlerini anlatılmış. Örnek. Bizde tiyatro eleştirisi oldukça öznel bir nitelik taşıyor. Yani bir şeyi aşırı derecede övme ya da iyice batırma anlamına geliyor yahut suya sabuna dokunmadan yuvarlak sözlerle geçiştirmeye dönüşüyor. Oysa bir eleştiri yazısından beklenen söz konusu oyunu belli nesnel ölçütlerin ışığında çeşitli açılardan çeşitli yönleriyle aydınlatmasıdır. Bu parçada tiyatro eleştirilerinin bir kusuru olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Eserde bulunmayan üstün nitelikleri varmış gibi gösterme. B. Eseri tanıtırken açık ve anlaşılır bir dil kullanmama. C. Eserle ilgili gerçek bilgiler vermeye özen göstermeme. D. Eseri tanıtacak önemli noktaları belirtmeme. E. Eserin olumlu yanlarını görmezlikten gelme. Çözüm. A, C ve E seçeneklerinde tiyatro eleştirisinde aşırı derecede övme ya da iyice batırma kusurları sıralanmıştır. D seçeneğinde suya sabuna dokunmadan yuvarlak sözlerle geçiştirme kusuru dile getirilmiş. Parçada tiyatro eleştirmenlerinin kullandığı dile dair herhangi bir kusurdan bahsedilmediğinden doğru seçenek B'dir. Başlık: Mantık akışı soruları. Mantık akışı soruları parçanın içeriğinden çok mantıksal dizgesiyle ilgilidir. Bu tip soruları örnekleyecek olursak, parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Bu cümledeki neden-sonuç ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde görülmektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanımlama yoktur? Yazar hangi düşünceyi kullanarak nokta nokta sonucuna varıyor? Parçada konu ile ilgili hangi kavramlar üzerinde durulmaktadır? Parçada nokta nokta sözü hangi düşünceyi vurgulamak için kullanılmıştır? Yukarıda numaralanmış cümleleri sıralayarak anlamlı bir paragraf oluşturunuz. Mantık akışı sorularında önemli köklerden biri düşünceyi geliştirme yollarını soran soru tipidir. Bazı düşünceyi geliştirme yolları. Tanımlama. Bir kavramı bütün öğeleriyle ve değişmez nitelikleriyle anlatmak. Örnekleme. Bir durumu ya da düşünceyi örneklerle açıklama yoludur. Karşılaştırma. İki kavram arasındaki karşıtlık ve benzerlikleri kullanarak düşünceyi açıklama yöntemidir. Tanık gösterme. Anlatılmaya çalışılan görüşü daha inandırıcı kılmak için başka birinin söylediklerine gönderme yaparak görüşü açıklama yoludur. Benzetme. Anlatılan ya da tasvir edilen durum, nesne veya kişinin özelliklerini daha güçlü vurgulamak için aynı özelliği ile bilinen bir şeyi kullanmaktır. Örnek. Güzelliğin görece olduğu doğru değildir. Toplumu oluşturan bireyler birçok güzel tanımında birleşiyor. Bir bakıma moda konusuna benziyor bu. Moda, başlangıçta bir tür kişisel ve yaratılan güzelliktir. Yeni olduğu için de görecedir. Ancak bu yaratılan güzellik gerçekte ortak bir çabanın ürünüdür. Eliot'un dediği gibi, bugün geçmişle yönetilir, geçmişle bugünle değişime uğrar. Nitekim bunun böyle olduğunu, güzelliğin ortak bir çabadan kaynaklandığını son yıllarda 10 araştırmadan 8'i doğruluyor. Bu parçada öne sürülen düşünceyi açıklamak için şu yollardan hangisine başvurulmamıştır? A. Tanımlamaya yer verme. B. Örneklendirmeye gitme. C. Karşılaştırmaya başvurma. D. Tanık gösterme. E. Sayısal verilerden yararlanma. Çözüm. Parçada, moda başlangıçta bir tür kişisel ve yaratılan güzelliktir cümlesinde tanımlama, moda ve güzellik konusunda karşılaştırma, Eliot'tan alıntıyla tanık gösterme, son cümlede de sayısal verilerden yararlanma yoluna başvuruluyor, parçada örneklendirme yok. Doğru yanıt B'dir. Örnek. Büyük baba öldü, sonra üzüntüsünden büyük anne de öldü. Cümlesindeki neden-sonuç ilişkisi aşağıdaki cümlelerin hangisinde görülmektedir? A. Kedi ağacın tepesine çıkmıştı. İncecik bir dal üzerinde güçlükle duruyordu. B. Ayşe Hanım uyumuştu. Kızı onu uyandıracağı sırada kendisi uyandı. C. Hıdır atın yelesine sıkı sıkıya yapıştı. At önce nazlandı, sonra tırısa kalktı. D. Atölyeye bir sessizlik çöktü. Sonra fısıltılar, fiskoslar başladı. E. Müdür yaşlı adama ters ters baktı. Adamcağız utancından büzüldükçe büzüldü. Çözüm. Soruya konu olan cümlede ikinci olayın gerçekleşmesi birinci olaya bağlıdır. Seçeneklerde verilen cümlelerden sadece E seçeneğindekiler arasında böyle bir ilişki vardır. Adamın utancından büzülmesi, müdürün ters ters bakmasının sonucudur. Diğer seçeneklerdeki cümleler sadece olayların birbirini izlemesi yönüyle ilişkilidir. Örnek. Aşağıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulmak istense, bunlardan hangisi o paragrafın giriş cümlesi olur? A. Nice eserler biçimce zayıf ve çirkin olduklarından başarı kazanamamıştır. B. Sanat eseri içerikle biçimden örülmüş bir bileşim, bölünmez bir bütündür. C. Öyleyse tek başına ne içerik ne de biçim bir eseri değerli kılmaya yetmez. D. Bundan ötürü bir eserin değerlendirmesini yalnızca biçim ya da yalnızca içeriğe göre yapmak yanlıştır. E. Özce anlamsız, içeriği hiçe sayan eserler de kısa sürede unutulmuştur. Çözüm. C ve D seçeneklerindeki cümleler yargı cümleleridir. Giriş cümlesi olamazlar. E seçeneğindeki cümlede eserler de deki, de eki bu cümlenin giriş cümlesi olamayacağını gösteriyor. A seçeneğindeki cümlenin ise nice kelimesiyle başlaması bu cümlenin önceki bir cümleye bağlı olduğunu gösterir. B seçeneğindeki cümle ise tanımlama olması nedeniyle bir paragrafın giriş cümlesi olabilir. Doğru yanıt B'dir. Örnek: bir sanatçı için erken ölmemenin tek faydası eserlerinin sayısını çoğaltma imkanını bulabilmesi. Yaşasaydı olgun eserler verecekti gibi ne de olsa küçültücü yargıları önleme şansını elinde tutabilmesidir. Bu parçada yaşasaydı olgun eserler verecekti sözü neyi belirtmek için kullanılmıştır? A. Verilen eserlerin sayıca yetersiz olduğunu. B. Şimdiye kadar verilen eserlerin gerekli düzeyde olmadığını. C. Genç yaşta beklenen bilgi ve görgü düzeyine ulaşılamadığını. D. Değerli eserlerin ancak ilerlemiş yaşlarda verilebileceğini. E. Gençlerin değerli ile değersizi ayırt edemediklerini. Çözüm: genç yaşta ölen sanatçılar için söylenebilen "yaşasaydı olgun eserler verecekti" sözü sanatçının yeterli olgunluğa erişemediğini de gösterir. A seçeneği konu nitelik yerine nicelik yönünden ele alındığından, D seçeneği parçadan böyle bir sonuç çıkarılamayacağından, E seçeneği parçayla ilgili olmadığından, C seçeneği parçadaki görüşleri aştığından doğru değildir. B seçeneği ise yukarıda da belirttiğimiz gibi sözün kullanılma nedenidir. Örnek: romanlarda alçak gönüllünün insana neler kazandırdığı çok işlenmiştir de neler kaybettirdiği üstünde pek durulmamıştır. Bu yargıdakine benzer bir olumluluk-olumsuzluk ilişkisi aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? A. Sanatın iyisi ne kadar mutlu bir aydınlıksa, kötüsü de o ölçüde ezici bir karanlıktır. B. Atom gücü gibi bir şeydir sanat, insanoğlu onu yapmak için de kullanabilir, yıkmak için de. C. Sanatın gerçeği hem sanatçı hem çevresini tedirgin eder, sahtesi ise tedirgin etmez, kafasını, yüreğini körletir. D. Ne sanat bilimden ne bilim sanattan çıkar. Ama birinin olmadığı yerde öteki de yoktur. E. Gerçek sanatçı bilginliğe özenmediği gibi gerçek bilgin de sanatçılığa özenmez. Çözüm: örnek cümlede bir olgunun iki karşıt etkisinden bahsedilmektedir. Aynı ilişki B seçeneğindeki yapmak yıkmak ikilisinde de vardır. A ve C seçeneklerinde farklı olgulardan, D seçeneğinde iki olgunun etkileşiminden, E seçeneğinde ise bilginliğin ve sanatçılığın ayrıksızlığından bahsediliyor. Doğru yanıt B'dir. Başlık: çıkarım ve uygulama soruları. Çıkarım ve uygulama sorularında yanıt parçanın içinde açıkça yer almaz, fakat cevaba ulaşabileceğimiz ipuçları verilmiştir. Cevaba ulaşmak için parçadan yola çıkarak mantıksal bir uslamlama yoluna gitmemiz gerekir. Dikkat etmemiz gereken nokta, parçadaki düşünce akışına uygun bir uslamlamayı seçmektir. Yanlış seçeneklere benzer bir uslamlamayla ulaşamayacağınızı unutmayın. Doğru seçeneği bulmak için sadece birkaç adım ileri gitmemiz yeterli olacaktır ve daha uzun bir yol kesinlikle yanlış bir yoldur. Bu soru tipinde parça tarafından en fazla desteklenen seçenek doğru olandır. Yanlış cevaplar kolaylıkla ayıklanabilir. Çıkarım ve uygulama sorularının başlıca kökleri şunlardır. Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Yazarın bu görüşüne neden olabilecek durum hangisidir? Bu sözler aşağıdaki cümlelerden hangisiyle sürdürülebilir? Parçaya göre yazarın bu konudaki ölçütü hangisidir? Aşağıdaki durumlardan hangisi parçada anlatılanlara bir örnek olabilir? Bu görüşü savunan bir kişinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenmez. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın son cümlesi olabilir? Örnek: aynı koşullar altında, aynı kişinin aynı eylemde bulunması durumunda, özgür kişi, özgür eylem söz konusu olabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu düşüncenin dışında kalır? A. Tıpkı bilimlerdeki nedensellik gibi, kişinin eyleminde de bir nedensellikten söz edilebilir. B. Özgürlük, kişinin gerekeni yapabilmesidir. C. Kişinin zorunluluğunu, yüklendiği bir eylemi gerçekleştirmesi, özgürlüğünün kanıtıdır. D. Özgürlük, bir bakıma zorunluluğun bilincidir. E. Özgürlük, kişinin dilediğini yapabilmesidir. Çözüm: verilen cümlede özgür kişinin tanımı yapılıyor. Özgür kişi, aynı koşullarda aynı eylemi yapan kişidir. Aynı koşullarda aynı eylemi yapmak, kişinin eylemiyle koşullar arasında bir nedensellik bağı olduğunu gösterir. Dolayısıyla kişinin eylemlerinde bir nedensellikten söz edilebilir. Verilen cümle A seçeneğini dıştalamaz. Neden-sonuç ilişkisi aynı koşullar altında tek bir sonuç yaratıyorsa, bu sonucun doğması bir zorunluluktur, gerekliliktir. Öyleyse özgür kişi gerekeni yapabilen kişidir. B seçeneği de verilen cümlenin içindedir. Aynı şekilde C seçeneği de cümlenin dışında kalmıyor. Eğer kişi koşulların belirleyiciliği, yani zorunluluk altında yapması gerekeni yapıyorsa kişi özgürdür. Koşulların belirleyiciliği altında yapmak gerekeni yapmak, zorunluluğun bilincine varmaktır diyebiliriz. D seçeneği de verilen cümleden çıkarsana biliyor. E seçeneği ise sorudaki cümlenin içeriğiyle bağdaşmıyor. Doğru yanıt E'dir. Bu soru 1981 ÖYS'de sorulmuştur. Not: yukarıdaki ve benzeri sorularda birbiriyle paralel seçenekleri görebiliyorsak doğru seçeneği tek bırakabiliriz. Yukarıdaki soruda ilk 4 seçenek birbiriyle paralellikler gösterirken son seçenek diğerlerinden farklıdır. Örnek: böylece köyden ayrılmak zorunda kalanlar kente akın etmekte, geçici olarak çeşitli işlerde çalışmakta, yolunu ve kolayını bulanlar da bir gecekonduya sahip olarak köyle aralarındaki pamuk ipliğini de kopartmaktadırlar. Bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir? A. Sözün kısası bir belediye sorununun üstünde planlı ve anlayışlı çalışmayı gerektiren bir devlet sorunu ile karşı karşıya bulunuyoruz. B. Bunun sonucu olarak kentin nüfusu artmakta, sağlıksız kentleşme ile ilgili sorunlar da büyümektedir. C. Köyden kente gelmekle sorun bitmemekte, tersine önem kazanarak yeniden başlamaktadır. D. Çünkü kente gelenler, bir gecekonduda oturanlar, köydeki yaşayışlarını biraz daha acıklı ve sahipsiz bir biçimde sürdürmektedir. E. kente gelene iş bulmak, onu sağlık koşulları içinde barındırmak, kent hayatı içinde eritmek gerekmektedir. Çözüm. Yarım bırakılmış bir paragrafta devam eden cümle paragrafın düşünce akışıyla süreklilik sağlamalıdır. Yani son cümlenin konusunu devam ettirmelidir. Bu paragrafa verilen son olgu kente gelenin köyle bağını koparmasıdır. Öyleyse devam edecek olan cümle bu olguyu içermelidir. A ve E seçenekleri bu olguyu içermiyor. D seçeneği çünkü ile başladığından doğru seçenek olamaz. B ve C seçenekleri bu olguyu içeriyor ama C seçeneği köyden gelenlerin sorunlarına odaklanırken paragrafın odağı kent sorunlarıdır. O halde doğru yanıt B seçeneğidir. Örnek: ben kendi hesabıma sanatım olmadan yaşayamam. Ama bu sanatı her şeyin üstüne koymuş değilim. Tersine, onsuz edemeyişim, onun beni herkesle bir etmesi ve olduğumdan başka türlü olmaksızın herkese bir düzeyde yaşatmasıdır. Bu görüşü savunan bir kimsenin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez. A. Sanat benim için tek başına tadı çıkarılan bir şey değildir. B. Sanat bence çok sayıda insanı ortak acılar ve sevinçlerle coşturacak görüntüleri, biçimleri bulmaktır. C. Sanatçı kendisini başkalarından ayrı gördüğü için sanatı seçmiştir. D. Sanat, sanatçı en gündelik ve en evrensel gerçeği insana bağlar. E. Sanat, sanatçıyı insanlardan ayrılmamaya, onlarla birlikte olmaya zorlar. Çözüm. Bu sözleri söyleyen sanatçı, sanatıyla toplum arasında güçlü bağlar kurmuş, sanatını toplumuna koşullandırmış ve kendisini de bu birliktelik içinde var etmiştir. Açıkça görülüyor ki A, B, D ve E seçenekleri bu durumu ifade eden ya da bu duruma uygun cümlelerdir. Yalnız C seçeneği bu durumun tam tersi bir düşünceyi ifade eder. Doğru yanıt C seçeneğidir. Örnek: kimi denemeciler kişisel açıdan bakmayı severler olaylara. Kimi denemeciler olayları nesnel açıdan ele alırlar. Kimi denemeciler de soyutlamalara girişirler. Huxley için en iyi deneme türü üç türü de içerendir. Huxley'in amacı bu tür denemeyi en güzel biçimde gerçekleştiren usta Montaigne'ye ulaşmaktı. Onun denemelerini insanlık komedisi ile eşdeğerde tutar Huxley, çünkü denemelerin tek tek değilse de toplu iken uzun bir romanda verilenleri içerdikleri inancındadır. Huxley'e göre Montaigne nasıl bir deneme yazarıdır? A. Olaylara kişisel açıdan bakan. B. Olayları nesnel açıdan ele alan. C. Çok yönlü bir yaklaşımla yazan. D. Soyutlamalara girişen. E. Denemelerinde roman tekniğini kullanan. Çözüm. Huxley'in Montaigne'yi örnek alarak ulaşmak istediği tür, olaylara hem kişisel hem nesnel açıdan yaklaşan hem de soyutlamalara girişen bir türdür. A, B ve D seçenekleri eksiktir. Huxley'e göre Montaigne'nin denemeleri toplu iken bir roman verilerini içermektedir. Ancak parçada Montaigne'nin roman tekniğini kullandığı kastedilmiyor. Dolayısıyla E seçeneği de yanlıştır. Doğru cevap C'dir. Örnek: Aşık, Türk halk edebiyatında 15. yüzyılın başlarından bu yana beliren bir sanatçı tipidir. Bu yönüyle eski destan, epope, geleneğini sürdüren ama başka bir yönüyle adının belirttiği gibi sevda şiirleri söyleyen bir sanatçıdır. Günümüzde yukarıdaki parçada belirtilen sanatçı tipinin bütün özelliklerini taşıyan kişilere rastlanmamaktadır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Aşıklığın güç bir uğraş olması. B. Günümüz insanının şiire önem vermemesi. C. Aydın sanatçıların aşıkların görevini üstlenmiş olması. D. Aşıkların işlediği konuların halkı ilgilendirmemesi. E. Toplumsal yaşamın büyük ölçüde değişmesi. Çözüm. A, B ve D seçenekleri yazının içeriği ile ilgili olmayan nedenler ileri sürmektedir. Paragrafta belirtildiği gibi aşıklar 15. yüzyılda ortaya çıkmış ve eski edebi biçimleri sürdürmüşlerdir. Günümüz aydınları bu görevi üstlenmiş olmadıklarından C seçeneği de doğru değildir. Edebi biçimlerin toplumsal koşullarla birlikte değişeceğini düşünürsek E seçeneği doğru cevaptır. Örnek: yargılarda nesnel davranıyor. Değerlendirdiği romanın öğelerine sıkı sıkıya bağlı kalıyor. Bunları irdelerken de işin içine kendi duygularını karıştırmaktan özellikle kaçınıyor, diyen bir kişi sözünü ettiği eleştirmenden seçtiği şu cümlelerden hangisini kendi yargılarını desteklemek için örnek olarak verebilir? A. Romanın anlatımı okuyucuyu büyüleyen şiirsel bir hava taşıyor. B. Romandaki anne tipi insanda hemen saygı uyandıran sevecen bir köylü kadınıdır. C. Romanın olay örgüsü okuyucuları yüksek gerilim içinde tutacak bir özellik gösteriyor. D. Romanın konusu insanı zaman zaman karamsarlığa düşüren motifler üzerinde durmuş. E. Romandaki kişiler olayın geçtiği bölgeye özgü yerel ağızda konuşuyorlar. Çözüm. Paragrafta sözü edilen eleştirmenin özellikleri nesnellik, romanın öğelerine bağlı kalma ve kendi duygularını işine karıştırmamak olarak verilmiş. A, B, C, D seçeneklerinde büyüleyicilik, şiirsellik, saygı, sevecenlik, gerilim, karamsarlık gibi öznel ve eleştirmenin duygularını anlatan kelimeler kullanılmış. E seçeneği ise romana dair nesnel bir ifadedir. Doğru yanıt E'dir. Başlık: tarz soruları. Yazarın tarzı ile ilgili sorularda, yazarın konuya yaklaşımıyla ilgili pasajda açıkça ifade etmediği ama pasajın genel havasından çıkarılabilecek unsurlar sorulur. Örneğin, yazarın parçadaki en belirgin duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Bu yazarın ağır basan niteliği hangisidir? Yazar aşağıdakilerden hangisiyle nitelenemez? Örnek: burası önceleri benim yerimdi, evimdi, yurdumdu. Her adımda bir tanıdık yüz bulurdum. Üzüntülerimi bu kaldırımlar üzerine döker, umutlarıma burada gülerdim. Şimdi hani o eski canlılık, hani o eski coşku, umut, hani o eski tanış yüzler? Bu parçada en belirgin duygu aşağıdakilerden hangisidir? A. Özlem. B. İmrenme. C. Pişmanlık. D. Özenme. E. Yerinme. Çözüm. Parçadan yazarın geçmiş günlere özlem duyduğu anlaşılıyor. İmrenme, pişmanlık, özenme veya yerinmeye dair bir anlatım parçada yer almıyor. Örnek: çevremdekilerin söylediklerine kulak asan, davranışlarımı onlara göre düzenleyen biri değilimdir. Bir işi kafama koyduğumu mutlaka yaparım. Bunu herkes bilir. bilmedikleri ise o işe girişmeden önce yaptığım hesaplardır. Beni yadırgamaları biraz da bu yüzdendir. Şunu da söyleyeyim, başarısızlığa uğradığım çok olmuştur. Ancak böyle durumlarda kendimi suçlamam. Başarı kadar başarısızlığı da doğal karşılarım. Bu parçada konuşan kişi için aşağıdaki niteliklerden hangisi kullanılabilir? A. Kolayca etkilenen, duygusal. B. Kendine güvenen, planlı. C. Övüngen, işten kaçan. D. Şüpheci, insanlardan kaçan. E. Kendini eleştiren, aceleci. Çözüm. Konuşan kişinin başkalarına kulak asmayışından kendine güvenli bir yapısı olduğu anlaşılıyor. Bir işe bulaşmadan önce hesaplar yapması da planlı bir kişi olduğunu gösteriyor. Doğru yanıt B'dir. Birinci kasetin B yüzü burada bitti. Devamı ikinci kaset. Kitabın adı Les Hazırlık. Yazarı Haldun Sevinçli. Yayın yeri Ankara. Yayınlayan Barış Yayın Evi. Yayın tarihi 1. baskı Kasım 1997, 2. baskı Mart 1998. Kaseti okuyanın adı soyadı Jale Anıl. Bu kitap Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. 1. kaset A yüzü. Kitabın arka kapak yüzünü okuyorum. Lisansüstü eğitimi giriş sınavı sayısal, sözel ve mantıksal akıl yürütme yeteneklerinin ölçülmesini amaçlar. Les sayısal ve sözel olmak üzere iki bölümden oluşur.